Ayrım 29.
12. O arada yapılmakta olan büyük Niles Köprüsü müteahhitleri yanında işe girince Billy soluk aldı. Arabasıyla kazılardan çıkan toprağı çekecekti. Gökteki kara bulutların aralığından damlayan bir güneş ışını gibi geldi bu ona. İşe başlamadan müteahhit şirketin sendikayla uyuşup uyuşmadığını araştırdı. Uyuşmuşlardı ama 2 gün sürdü. 3. günü beton işçileri işi bıraktılar. Bu olayı herhalde öngören müteahhitler greve giden işçilerin yerine hemen sendikalı olmayan İtalyanları işe aldılar. Bunun üzerine dülgerler, madeni yapı ustaları ve arabacılar da işi bıraktılar. Trene binecek parası bile olmayan Billy, günün kalan kısmını eve dönmek için yürümekle geçirdi. Olanları anlattıktan sonra, sarı işçi olarak çalışamazdım dedi. Sakson şu karşılığı verdi. Elbette çalışamazdın, olur mu öyle şey? Ama içinden şöyle diyordu. İnsanlar iş arayacaklar, bulacaklar iş ama sendikaları karşı çıktığı için çalışamayacaklar. Ne biçim iş bu? Niçin sendikalar var? Eğer sendikalar gerekliyse niçin bütün işçiler sendikalı değildi? Herkes sendikalı olsa sarı işçi olmazdı. Biri de her gün çalışırdı. Sakson nereden bir çuval un bulabileceğini de düşünüyordu. Çoktandır unutmuştu fırından ekmek almayı. Aykırı bir lükstü fırından ekmek almak. Komşulardan çoğu da aynı şeyi yapıyordu. Öylesine ki Galli ekmekçiyi fırını kapatmış, karısı ve 2 kızıyla birlikte çekip gitmişti. Sakson ne yana baksa sanayide patlak veren uyuşmazlığın herkesi etkilediğini görüyordu. Bir gün öğleden sonra bir konuk çaldı kapıyı. Aynı akşam biri tuhaf bir haber getirdi. İşe çağırmışlardı. Evet dedi mi, ayda $100 ücretli tavlalarda ustabaşı olarak çalışmaya başlayacaktı. Bu yüklü para ve kısa zamanda onu elde etme olanağı Sakson'u biraz sersemletti. Oturdukları sofrada haşlanmış patates, dünden kalma fasulye ve çiğ yedikleri küçük bir soğandan başka bir şey yoktu. Ne ekmek vardı, ne kahve, ne tereyağı. Billy cebinden çıkardığı soğanı da sokakta bulmuştu. Ayda $100. Sakson dudaklarını yaladı. Kendini tutmaya çalıştı. Bu öneriyi niçin yaptılar sana diye sordu. Nedeni basit. Daha doğrusu bir sürü nedeni var. Prense ve krala idman yaptırmak için patronun seçtiği adam kabağın teki. Kral topallamaya başlamış. Sonra sarı işçilerden birçoğunu benim saf dışı ettiğimden kuşkulanıyorlar. McLean yıllardan bir ustabaşıdır orada. İşe girdiği zaman ben kısa pantolonlu bir çocuktum. Şimdi ise McLean hasta, tükenmiş. Onun yerine başka birini almak zorundalar. Sonra çoktandır onların yanında çalışıyorum. Her şeyden önce de tam istedikleri adamım. Atları çok iyi tanıdığımı bilirler. Zaten elimden başka bir iş gelmez ya. Düşün bir kez Billy diye iç geçirdi Sakson. Ayda $100 bu. Ve arkadaşlara sırt çevirmek dedi Billy. Bunu soru sorar gibi söylemedi. Öyle yapacağı anlamını da taşımıyordu. Sakson istediği anlamda alabilecekti bu sözü. Bakıştılar. Sakson konuşmasını bekledi. Billy yalnızca karısının yüzüne bakmayı sürdürdü. Sakson kesin bir dönemeçle karşı karşıya bulunduğunu anladı. Elinden geldiğince soğukkanlılıkla karşılamak için kasıldı. Billy kendisine yardım etmek, işini kolaylaştırmak için hiçbir şey yapmıyordu. Kişisel düşüncesi ne olursa olsun onu renk vermeyen bir maske gerisinde gizliyordu. Gözlerinden de bir şey anlamanın olanağı yoktu. Karısına bakıyor, bekliyordu öylece. Sonunda Sakson kekeledi. Sen yapmamalısın bunu Billy. Arkadaşlarını yüzüstü bırakamazsın. Billy elini uzattı. Yüzü birdenbire ışıldadı. Sık elimi diye bağırdı. Candan, yürekten el sıkıştılar. Sen dünyanın gelmiş geçmiş en mert ve en soylu kadınısın. Eğer bütün arkadaşların karıları senin gibi olsalardı, girişilen bütün grevler başarıya ulaşırdı. Evli olmasaydın ne yapardın Billy? Herifleri de, önerilerini de cehennemin dibine yollardım. İyi öyleyse, evli olman hiçbir şey değiştirmez. Bütün yaptıklarında senin yanında olmalıyım. Yoksa iyi bir eş sayılmış olma. O gün öğleden sonra gelen konuğu anımsadı. Tam sırasıydı. Bunu kaçırmak istemedi. Az önce bir adam geldi dedi Billy. O da arıyordu. Kocamla konuşayım dedim. Arka odaya ayda $6 vermeyi önerdi. Bu parayla mobilyalarımızın 2 haftalık taksitini öder, bir çuvalda un alırız. Hiç unumuz kalmadı. Her zaman olduğu gibi Billy hemen bu işe karşı çıktı. Sakson kavga ile baktı kocasına. Atölyelerde çalışan bir sarı mutlaka. Değil. San Jose marşandizlerinde ateşçiymiş. Adının Harmon olduğunu söyledi. James Harmon. Açık yük vagonları servisinden buraya verilmiş. Gündüzleri uyuyacakmış. Onun için sessiz ve çocuksuz bir ev arıyormuş. Saxon bunun kendisine büyük bir yük olmayacağını bir kez daha belirtti. Sonunda Billy büyük bir sıkıntı içinde razı oldu ama homurdanmaktan geri kalmadı ve art düşüncesini şu sözlerle belli etti. Yalnız başka bir erkeğin yatağını yapmanı istemiyorum. Uygun düşmez. Saxon, ihtiyaçlarını benim karşılamam gerekirdi. Saxon hemen karşılığını yapıştırdı. Usta başılığı kabul etseydin karşılardın. Eğer seni desteklemem gerekiyorsa elimden geleni yapmama razı olmalısın. James Harmon, Saxon'un düşündüğünden de az sıkıntı verdi. Bir ateşçi için çok titizli temizlik konusunda. Eve dönmeden mutlaka yıkanırdı lokomotiflerin su deposundan. Mutfak kapısının anahtarını almıştı. Arka merdivenden girer çıkardı. Saxon'la hiç konuşmaz, yalnızca günaydın ya da nasılsınız demek için ağız açardı. Gündüz uyur, gece çalışırdı. Bu nedenle Billy ancak bir hafta sonra şöyle bir görebildi kiracısını. Billy gittikçe daha geç eve dönüyor ve akşam yemeğinden sonra yalnız başına dışarı çıkıyordu. Nereye gittiğini söylemiyordu karısına. Alt tarafı anlaşılması zor değildi dışarı çıktığı günler. Ağzı viski kokar, hareketleri her zamankinden daha yavaş, daha ağır olurdu. İçki bacaklarını etkilemezdi, dümdüz yürürdü. Kaslarının hareketinde ne duraksama ne sendeleme görülürdü. Viski onun başına vurur, göz kapaklarını ağırlaştırır, gözlerini bulandırırdı. Kavga etmez, kızmaz, sinirlenmezdi. Aksine içkili oldu mu kafası daha derinlemesine işler, daha ciddi olurdu. Az konuşur, kesin konuşurdu. Ağzından çıkan söz olacakları önceden bildiren uğursuz bir yargıydı sanki. Bu gibi anlarda onunla tartışmak, mantık yürütmek, başka bir düşünceyi onaylatmak olanaksızdı. Dediği dedikti ve her dediğini doğru sanırdı, tanrıymış gibi. Düşüncelerinde öylesine derine dalardı, sözcükler kafasında o kadar geç oluşur ve onları öylesine güçlükle anlatırdı ki, acımasız bir düşünce öne sürdüğü zaman bu düşünce katmerli acımasız olurdu. Bütün bunlar huylarının hoş yanını oluşturmuyordu elbet. Saxon neredeyse bir yabancı ile yaşadığına inanacaktı. Ondan uzaklaşmak geliyordu içinde. Geçmişteki sevimli, tatlı, nazik biliği anımsayınca, yok canım, kocamın asıl huyu bu değil diye düşünüyordu. Düşünüyordu ya, bu da sevindirmiyordu genç kadını. Eskiden biri sorun çıkarmaktan, hırlaşmaktan, kavga dövüşmekten sürekli kaçınırdı. Şimdi ise aranıyordu, hoşlanıyordu çıngar çıkarmaktan. Yüzünden belliydi. Bir zamanların sevimli, neşeli delikanlısı değildi artık. Çok seyrek gülümsüyordu. Dudakları, gözleri, çizgileri de düşünceleri gibi sertti. Saxon'u pek kırdığı yoktuysa da gönlünü almaya da pek bakmıyordu. Karısına karşı olumsuz ve kayıtsız davranıyordu gittikçe. Kocasıyla birlik olmak, onu omuz omuza desteklemek için umutsuz çabalar harcamasına karşın Saxon onun düşüncelerinde pek bir yer kaplamadığını görüyordu. Kendisine karşı iç okşayıcı davranışlarda bulunduğu zaman da bunun sıradan bir şey olduğunu, tatlı sözlerinin ya da okşayışlarının sırf bir alışkanlık olduğunu anlıyordu. İçtenlik, sıcaklık uçup gitmişti. Arada bir içkili olmadığı zaman eski biriden kalan bir iz görülüyordu ama bu iz bile günden güne siliniyordu. Hep düşünceli, keyifsizdi. Geçim sıkıntısı, işçi işveren çatışmasının yarattığı gerginlik sinirlerini bozuyordu. Özellikle uykudayken belli oluyordu bu durum. Karma karışık düşleri gerçek bunalımlar olup çıkıyordu. İnliyor, mırıldanıyor, yumruklarını sıkıp dişlerini gıcırdatıyordu. Kasları geriliyor, yüzü hırs ve şiddet izleriyle tanınmaz oluyor, boğazından çıkan korkunç küfürler dudaklarında anlaşılmaz hırıltılarla son buluyordu. Yanında yatan Saxon yatağında yabancı bir konuk bulmuş gibi oluyor, dehşete kapılıyor, Mary'nin Bert hakkında anlattıklarını hatırlıyordu. O da uykusunda sövüp saymış, yumruklarını sıkmış, gündüz yaptığı kavgaları gece de sürdürmüştü yatağında. Ama Saxon başka bir şeyin de değiştiğini görüyordu. Biri isteyerek başkalaşmıyordu. Eğer grev olmasaydı, iş için çekişme, çatışma olmasaydı, sevişip evlendikleri zaman neyse o kalacaktı. Kişiliğinin o çirkin yanları ortaya çıkmayacaktı. Olaylar onda bir şeyler uyandırıyordu. Dış koşulların şekillendirdiği ve o koşullar denli kıyıcı, çirkin, kötülük saçan bir görüntü. Ne var ki eğer grev sürerse birinin bu kötü huyu gelişip güçlenebilir, korkunç boyutlar kazanabilirdi ki Saxon'un korktuğu da buydu. Sonunda aşk yaşantıları da karaya oturacaktı bu gidişle. Böyle olacağını seziyordu. Sevme yeteneğinden yoksun ve sevilecek yanı kalmamış bir biriyi sevemezdi. Ya bir de çocukları olsa ne yapardı? Bunu düşündükçe titriyordu korkusundan. Bu yok edici kaygılara kapılınca çıkmaza saplandığını gören hiçbir insanın tutamayacağı iniltiyi bırakıveriyordu. Ama niçin? Niçin? Niçin? Birinin de anlayamadığı, çözüm aradığı bir sürü can sıkıcı sorunu vardı. Bu dünyada yaşama yollarını tıkayan bilgisizlik onu çığırından çıkarıyordu. Sinirleri kopacak derecede gerilmişti. Sendikalar nerede, niye bir şey yapmıyorlar diye sordu. Elbette, o buranın umurunda mı grev? Oysa Yapı Sanayi Konseyi onun bir dediğini iki etmez. Niye onun sözünden dışarı çıkmıyorlar peki ve niçin sokağa dökülmüyoruz? Dökülemeyiz elbet. O buranın boğazlarından tutmuş sıkıyor. Bütün siyasi dalaverilere karışmış, bütün rüşvet olaylarına gırtlağına kadar batmış durumda. Ya İşçi Federasyonu? Ne rezalet. Bütün demir yolu işçileri diş göstermiş olsalardı, çocuklar böylesine yenilmezler, kazanırlardı. Allah kahretsin. İyi nitelikte tütünü, bir fincan saf kahveyi bile unuttum. Güzel bir yemek nasıl olur anımsamıyorum. Daha dün tartıldım. Grevin başladığı günden bu yana 7 kilo vermişim. Böyle giderse çok geçmez, orta sıklette dövüşebilirim. Düzenli biçimde yıllarca ödentimi verdim sendikaya, ne oldu? Karnımı doyuracak kadar param yok. Karım elin ev işlerini yapmak zorunda. Bütün bunlar beni hasta ediyor. Günün birinde kafam kızacak, kiracıyı kapı dışarı edeceğim, o olacak. Saxon, ama onun suçu yok ki diye karşı koydu. Biri vahşi gibi bağırdı. Onu suçlayan yok. Canım istediği zaman birisinin yakasına yapışmaya hakkım yok mu? Bütün bunlar hasta ediyor beni. Emekçiler örgütlenmiş, örgütlenmemiş neye yarar? Aralarında dayanışma olmadıktan sonra. Şeytan diyor, siktir et her şeyi. Patronların yanına geç. Ama ne var ki ben istemiyorum bunu. Ne yapayım ben patronları? Biz yeneceklerini sanıyorlarsa denesinler. İşte bu kadar. Bu da beni sinirlendiriyor ya. Millet çıldırmış. Akıl ermiyor artık. Bir grev kazanacak gücü bile olmayan bir sendikaya üye olacaksın da ne olacak? Ve eğer eskisinden daha güçlü çıkacaklarsa kavgadan neye yarar döneklerin canını cehenneme gönderme? Tüm dünya büyük bir tımarhane. Herhalde ben de deliyim. Billy'nin bu biçim konuşmasını ilk kez görüyordu Saxon. Gerçi her zamanki gibi asık suratlı, içine kapanık ve inatçıydı ama içtiği viski beyninde kıpır kıpır kaynaşan düşünce kurtlarını uyandırıp işbaşı yaptırıyordu. Bir akşam gece yarısından sonra döndü eve. Saxon pek kuruntuya kapılmıştı çünkü yayılan söylentiye göre polisle çatışma olmuş, kafalar kırılmıştı. Billy dönünce söylentinin doğru olduğu ortaya çıktı. Paltosunun yenleri yırtılmış, gömleğinin önündeki düğmelerin hepsi kopmuş, kravatı çıkıp gitmişti. Şapkasını çıkarınca Saxon elma iriliğinde bir şiş gördü tepesinde ve dehşete kapıldı. Bunu kim yaptı biliyor musun? O Hollandalı pis aynasız. Herman Mann yaptı. Jobla. Bir gün ödeşeceğim. Hem de faiziyle birlikte. Başka birisi daha vardı ki mim koydum ona. Hele şu grev bir bitsin yiyeceğim onu. Adı Blanchard. Roy Blanchard. Saxon Billy'nin yarasını yıkıyor. Her zaman yaptığı gibi tüm gücüyle soğukkanlı kalmaya çalışıyordu. Blanchard, Perkins ve ortakları firmasından olmasın? Tamam o. Yalnız onun oğlu bu. Ömründe çalışmamış, sırf babasının parasını saçıp savurmuş. Şimdi kalkmış grev kırıcılığı yapmaya. Ne karışıyor? Gösteriş derim ben buna. Adı gazetelere geçer, birlikte gezdiği pilişlerde coşup gıdaklarlar. Aa kardeş, şu Roy Blanchard yok mu? Yaman adam, tam bir kaplan. Ne kaplanı be? O başı bozuk mu kaplan? Bir gün çiğ çiğ yiyeceğim onu. Canım hiç böylesine pataklamak istememiştir kimseyi. Ama o Hollandalı aynasızla uğraşmama gerek kalmayacak sanırım. Hak ettiğini buldu o. Birisi su kovası iriliğinde bir kömür parçasıyla ağzını burnunu kırdı herifin. O sırada patronun arabaları 8. sokağın köşesini dönüp eski Galindo Oteli'nin yakınında Franklin sokağına sapmak üzereydi. O noktada kavga kızışmıştı. Adamın biri otelin ikinci katının bir penceresinden attı kömür parçasını. Her sokak köşesinde çarpışma vardı. Tuğlalar, kaldırım taşları uçuşuyor, polis çopları kalkıp kalkıp iniyordu. Asker çağırmaya cesaret edemiyorlardı. Silah çekmeyi de korkuyorlardı. Polis kuvvetlerinde gözle görünür gedikler açtık. Can kurtaran ve devriye arabalarına çok iş düştü. Düşün bir kez. 14. sokakla Broadway'in kavşağında belediyenin burnu dibinde yolu kestik. Arkadan saldırdık. 5 atlı arabanın koşum kayışlarını kestik. İçine doluşmuş çoluk çocuğu da dostça biraz okşadık. Onları hastanelik olmaktan korumak için yedek polis gücü saldırıya geçti. Ama yine de onları 1 saat orada tuttuk. Görmeliydin kalabalığı Broadway'de, 14. sokakta, San Pablo'da göz alabildiğini.